İkinci ayrım. 20 Aralık. Tatil hazırlıkları. Dün İva için alışveriş yapmak üzere dışarı çıktım. Kentte her köşede ellerinde çıngırakları, pamuktan bembeyaz uzun sakalları ve kırmızı giysileriyle Noel babalar göze çarpıyordu. Yoksulların aşkına, hayırseverlik adına çıngırak sesleri. Binalar üzerinde, havada, insana gözdağı veren koskocaman çelenkler yapılmıştı. Alışverişe çıkmış binlerce kişi, isli kırmızı tuğla binaların önünden ilahi ezgileri arasında dükkanlara girip çıkıyorlardı. Kutsal çilekler katranlı deliklerde kırmızı ışıklar gibi parlıyordu. Müzik kutularından "Beyaz bir Noel düşlüyorum" şarkısı duyuluyor, herkes kar yağması için dua ediyordu. Yağmur ya da sulu kar olasılığı insanlarda panik yaratıyordu. Vanaker son günlerde huzursuz, odasındaki eşyaların yerini değiştirip duruyor. Mary her zamankinden beter yakınıyor. Vanaker'ın karyolasının yerini değiştirmesi onun temizlik işini güçleştirmiş. Kapının önü battallaşmıştı. Mary zaten onun odasına girmeye hevesli değil. Vanaker'ın hiç temiz olmadığını söylüyor. Çarşafların çamaşırhaneye göndermektense pencerede havalandırıyormuş. Geceden astığı iç çamaşırlarını sabah toplamayı unutuyormuş. Bayan Briggs'in anlattığına göre Vanaker 60 yaşlarında bir hanımla evlenmeye kararlıymış. Fakat kadın onun Katolik olması ve her akşam Thomas Kilisesi'ne gidip Katolik dininin esaslarını öğrenmesi için üsteliyormuş. Aynı zamanda kendi gözlemlerimle onun İskoç Mason din topluluğundan üst üste mektuplar aldığının farkındayım. Sanırım gece yarısı saat 2'de kalkıp odanın şeklini değiştirmesinin nedeni düştüğü bu çelişkilerdir. Nel gecesi iki yere yemeğe çağrıldık. Biri Armstead'lerde, diğeri erkek kardeşim Amos'ların evinde. Bana kalsa ikisini de reddetmek isterdim. 22 Aralık. Akşam üzeri olağanüstü bir öfkelenme patlak verdi. Miron Adler ile beraberdik. İnanılmaz bir biçimde kendi kendimi şaşırttığıma inandım. Miron'a gelince dehşete kapıldı. Bana telefon ederek kendi yönettiği bir oylama işi için bir takım kimselerle anket yapmam üzere geçici bir iş önermişti. Errol lokantasında onunla buluşmak üzere evden aceleyle fırladım. Lokantaya ondan önce gelmiştim. Arkalara doğru bir masaya oturdum ve ansızın müthiş bir durgunluk, bir can sıkıntısı kapandı içime. Errol lokantasına yıllardır uğramamıştım. Bir zamanlar heyecanlı gençlerin toplanma yeriydi. Akşam üzerleri hangi saatte uğrasanız sosyalizm, psikopatoloji ya da Avrupalı insanın geleceği hakkında derin tartışmaların yapıldığı bir yer. Meron ile Arrow'da buluşmayı ben istemiştim. Nedense ilk aklıma gelen yer olmuştu. Şimdi ise içime bir sıkıntı çökmüştü. Sonra çevreme bakınmaya başladım ve dökme gemiler, Japon yüzleri ve çeşitli afişlere göz gezdirirken birdenbire masalardan birinde Jimmy Burns'ü gördüm. Tanımadığım bir adamla oturuyordu. Yoldaş Joe ve yoldaş Jim derdik birbirimize. O günlerimizden sonra ya iki ya da üç kez görüşmüşüzdür. Epeyce değişmiş göründü bana. Alnı genişlemiş, yüz ifadesi daha sertleşmişti sanki. Onu başımla selamladım fakat ondan beni tanıdığını belirten hiçbir karşılık göremedim. Beni görmezlikten gelip öyle bir baktı ki sanırım ancak dönmelere bu tavır takılırdı. Birkaç dakika sonra Miron geldiğinde hemen işle ilgili bir şeyler anlatmaya koyuldu. Sabırsızca onun sözünü keserek bir dakika dur dedim. Ne oldu? Çok ilginç bir şey dedim. Sana durumu açıklayana kadar biraz sabret. Şuradaki kahverengi giysili adamı görüyor musun? Adı Jimmy Burns'tür. 10 yıl önce kendisine yoldaş Jimmy diye hitap etme hakkına sahiptim. Ne olmuş? Ona selam verdim ama sanki şurada oturmuyormuşum gibi davrandı bana. Ne var bunda? Dedi Miron. Bu olağan bir davranış mı? Bir zamanlar yakın dostluk. Şu aptalca soruyu sormaktan vazgeçsene. Diye öfkeyle bağırdım ona. Boynuna atılmasını beklemiyorsundur herhalde. Anlamıyorsun. Onu adam yerine bile koymayacak kadar küçük görüyorum. O halde gerçekten anlamıyorum seni. Gerçekten anlamıyorum. Bak dinle, beni görmezlikten gelmeye hiçbir hakkı yok. Bu her zaman başıma geliyor benim. Sen bunu anlayamazsın çünkü politikaya girmiş bir kimse değilsin. Oysa ben bunun anlamını çok iyi biliyorum. Yanına gidip kendisine bir merhaba demek istiyorum. İster hoşuna gitsin, ister gitmesin. Saçmalama, ne diye bir olay çıkartmak istiyorsun? Çünkü canım olay çıkartmak istiyor. Beni tanıyor mu, tanımıyor mu bir bakalım. Hem de öyle bir tanıyor ki, gittikçe öfkeleniyordum. Bunu anlayamaman beni şaşırtıyor doğrusu. Buraya seninle bir iş görüşmeye geldim. Kavga çıkartmanı seyretmeye değil. Kavga mı? Onu aldırdığımı mı sanıyorsun? Sadece bir prensip meselesi. Ama senin için pek önemli sayılmıyor sanırım. Artık onların partisine üye olmadığım için hakkımda emirler verilmiştir. Ve şu gördüğün gibi budalaları da benimle konuşmamaları için uyarmışlardır. Meselenin ne olduğunu göremiyor musun hala? Hayır dedi Miron aldırmaz bir tavırla. Sana meselenin ne olduğunu söyleyeyim o halde. Benimle konuşulması, bana selam verilmesi doğal hakkımdır. En basit kuraldır bu. Bütün mesele bu işte ve üzerinde duracağım. Oh Joseph, yok gerçekten üzerinde duracağım. Dinle beni. Bir insanı bir başkasıyla konuşmaktan men etmek, bir başkasıyla haberleşmekten men etmek, o insanın düşünmesini de engellemektir. Çünkü pek çok büyük yazarın da dediği gibi düşünce bir tür haberleşme yoludur. Ve bu açıkça şunu belirtiyor. Parti üyelerinin düşünmesine engel oluyor. Sadece katı bir disiplin içinde buyruklarına boyun eğilmesini istiyor. İşte, çünkü güya da devrimci bir parti. Beni üzen de bu ya zaten. Bir insan böylesi körü körüne buyruklara boyun eğiyorsa özgürlüklerin yok olmasına, zorbalığın onun yerini almasına nasıl göz yumuyor, yardımcı oluyor demektir. Hadi bırak bunları dedim Mirun. Fazla üzerinde durdun. Daha fazla üzerinde durmam gereken bir mesele bu. Son derece önemli bir mesele üstelik. Fakat onlarla ilişkini keseli yıllar oluyor. Öyle değil mi diye sordu Mirun. Bu durumu henüz mü fark ettin yani? Sadece unutmadım. O insanların farklılığına inanmıştım. Onların bir ırk adına, Le Genre Humain adına atıp tuttukları boş laflara, kendilerine adamış olduklarına, buna hizmet ettiklerine inandığım zamanları unutmadım. Oh, evet öylelerdi. Aralarından çekilir çekilmez bir hemşirenin taşıdığı lazımlıkla insanlık adına onların tüm örgütünü yapamadığını, başardığını anlamıştım. Bunu böyle düşündüğüm anda dehşete düştüğümü anımsamak tuhafıma gidiyor şimdi. Ne? Reformizm mi? Bunu duymuştum. Öyle olmalı, reformizm. Korkunç bir şey. Birliğin bölünmesinden bir ay kadar sonra Jane Addams'a özür dilemek amacıyla bir mektup yazmıştım. Henüz sağdı o zamanlar. Gerçekten mi diye merakla yüzüme bakarak sordu. Hiçbir zaman postalamadım ama postalamam gerekirdi belki. İnanmıyor musun bana? Neden inanmayayım? Dünyayı Karl Marx gibi tepeden tırnağa yeniden düzenleme konusunda fikrimi değiştirdim ve birkaç yara sarmakta karar kıldım. Tabii bu da geçiciydi. Öyle miydi? Tanrı aşkına Mike, pekala biliyorsun bunu diye yüksek sesle bağırdım. Burns ile birlikte oturan yabancı dönüp baktı. Fakat diğeri hala beni görmemiş gibi davranmakta devam ediyordu. Evet doğru dedim. Öbür tarafa bak. Sen devam et. Mirim, bu adam çıldırmış. Zaten hiçbir zaman aklı başında değildi. Her şey çok değişmiş ve o çok gerilerde kalmış. Fakat her şeyin eskisi gibi olduğunu sanıyor. Hala alnına o proleter perçemini düşürerek Amerika'nın Robespierre olmak hevesinde. Diğerleri duyduklarına ayak uydurmayı becerdiler ama bu hala devrime inanıyor. Kanlar dökülecek, yönetim el değiştirecek ve sonra devlet tarihin amansız akışına göre sararıp solacak, kuruyacak. Doğrusu bahse girerdim. Onun kafasının içini çok iyi bilirim. Bak sana onun hakkında bir şey söyleyeyim. Odasında ne saklardı biliyor musun? Bir gün onunla birlikte odasına çıkmıştım ve kentin büyütülmüş ölçekte muazzam bir haritası gözüme çarptı. Üzerinde iğnelerle işaretlenmiş yerler vardı. Nedir bunlar Jim diye sordum. İnan bana isyan gününde bir sokak çatışmasını yönetmeye hazırlandığını anlattı. Kentin en merkezi sokaklarının mahzen ve damları, köşe başlarındaki gazete bayileri hep barikat olarak işaretlenmişti. Hatta boş lağımları bile işaretlemişti silah saklamak için. Belediye arşivlerinden çıkartmış bütün bu gizli yerleri. O zamanlar ne denli bir çılgın olduğunu düşünememiştim. Bir zamanlar olağan kabul ettiğimiz düşünüşler sonraları ne inanılmaz görünüyor. Ve o hala bu kafada. Bahse girerim haritası hala duruyordur. Hasta, tutsak. Hepsi böyleydi Mike. Hey Burns, hey diye birden ona seslendim. Joseph sus, Tanrı aşkına sus. Ne yapıyorsun? Herkes sana bakıyor. Burns bir an için bana doğru baktı ve karşısında oturan yabancıyla konuşmasına devam etti. Adam her kimse tekrar beni incelemek istercesine döndü. Ne biliyorsun? Burns benim için takla atacak değil. Onu etkileyemiyorum artık. Silinip gittim onun için. İşte böyle. Parmaklarımı şaklatarak devam ettim. Küçük görülecek bir dönme burcuvayım ben. Daha kötüsü olabilir mi? Şu sersem, hey tutsak diye tekrar seslendim. Çıldırdın mı? Kendine gel diye masayı çektim Mirin. Seni kavga çıkartmadan buradan alıp götürmem gerek. Sanırım bu kavgayı çıkartmakta kararlısın. Palton nerede? Hangisi seninki? Hey çıldırdın sen, buraya gel. Fakat artık Mirin'in bana ulaşamayacağı kadar masadan uzaklaşmıştım. Börsün önüne dikildim. Az önce sana selam verdim, fark etmedin mi? Hiç cevap vermedi. Beni tanıyor musun? Oysa ben seni çok iyi tanıyorum. Cevap versene, kim olduğumu biliyor musun? Evet tanıyorum diye alçak bir sesle Burns cevap verdi. Duymak istediğim buydu dedim. Sadece emin olmak istedim. Geliyorum Mirren. Kolumu sıyırıp çektim ve birlikte masadan uzaklaştık. Bu davranışımın Mirren üzerinde kötü bir etki yarattığını farkındayım. Fakat sadece son günlerde pek kendimde olmadığımı açıklayıcı birkaç sözden başka bir çaba göstermedim durumu düzeltmek için. Bunu da başka bir lokantaya girip oturduktan sonra söyledim. Birden sessizleştim. Bu patlamanın nasıl olduğunu bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Sanırım kafamı karmakarışık oluşuna bağlamak gerekiyordu bu davranışımı. Fakat bunu Mirren'a nasıl anlatabilirdim? Her şeyden önce içinde bulunduğum durum ve nedenleri üzerinde uzun bir açıklamaya girmem gerekirdi. Karşımda kıvranacak, bense boş yere kendimi acınacak bir duruma sokacaktım. Biraz iş hakkında konuştuk ve beni kendi üstlerine salık vereceğini söyledi. İşe alabileceğimden umutlu olduğunu belirtti. Ama telefonda daha emin konuşmuştu. Mirren beni sever, bundan eminim. Fakat bugünkü durumuna ulaşabilmek için çok çalıştı ve sanırım benim sorumluluğumu üzerine almaması gerektiği konusunda karar vermek fazla güç olmamıştır onun için. Gerçekçidir. Hiç de güvenilir bir insan olmayabilirim. Meselenin prensibi diye ortaya çıkıp tuhaf bir davranış içinde ya da içgüdüyle onu güç bir duruma düşürebilirim. Az önce olanlardan sonra onu suçlayamazdım. Yine de bütün bu olup bitenler yüzünden kendime tümüyle kızmıyordum. Böyle bir sahne yaratmak hoş değildi hiç kuşkusuz. Fakat Burns'e kızgınlığım da pek yanlış sayılmazdı. Ama Jane Addams'a mektup yazdığım masalını uydurmam yanlıştı. Ne diye yapmıştım bunu? Bir amacım vardı, evet. Yine de daha iyi bir masal bulabilirdim. Bir an için sadece dürüst bir davranış içinde itiraf etmeyi düşünmedim değil. Fakat bir de bunu öne sürecek olsaydım ve bu kadarla bıraksaydım, Mirren'ın kafası iyice karışacak ve güvensizliği artacaktı. O halde ne diye dürüst davranmak adına durumu daha da kötüye vardırayım diye düşündüm. Ve sonunda ayrılmak üzereyken Mike dedim. Eğer bu iş için düşündüğüm bir başkası varsa o kimseye salık vermekte serbestsin. Ne kadar süre buralarda olabileceğimi hiç bilmiyorum. Her an bir bildiriyle orduya çağrılabilirim. O zaman her şeyi yarıda bırakıp gitmek zorunda kalırım. Bu da hiç hoş olmaz. Yine de beni düşündüğün için teşekkürler. Joseph bak. Aldırma Mike. Gerçekten içtenlikle söylüyorum. Senin adını da vereceğim. Hem Joseph, seninle uzun uzun konuşmak istiyorum. Şu günlerde bir ara buluşalım. Ne dersin? Pekala. Fakat dertleşmek için pek uygun bir arkadaş sayılmam. Boşlukta gibiyim. Bu işi de unut gitsin. Bunları söyler söylemez yanından uzaklaştım. Onun sırtından bir yük hafiflettiğimden emin, rahattım. Hem böylece en doğru şekliyle kendimi de temize çıkartmıştım. Daha sonra bu olayları baştan düşününce bütün suçu kendi omuzlarıma yüklememin gereksizliğine karar verdim. Bana öyle göründü ki Mirren lokantada kendime düşürdüğüm durum ve onun üzerine çektiğim bakışlardan daha çok benim bu patlamamın nedenleri için kaygılanmıştı. Eğer üzerinde düşündüyse bu davranışım için nedenlerim olduğunu da görmüştür. Üstelik bir dostu endişelendirecek nedenlerim olduğunu. Dahası yapmak istediğim şeyin hiç de önemsiz olmadığını da fark etmiştir. Çünkü Börs'ün terbiyesizliği gerçekte bir zamanlar kendime adamış olduğum bir inancın, yüklendiğim bir görevin ihanetini simgeliyordu. Ve üzüntüm tümüyle bu yoldan sapanlara karşıydı. Fakat bu durumda Mirren'dan çok şey beklemiş oluyordum. Bugünkü durumuna yükselmenin gururunu duyacak bir kişiydi. Başarılı genç bir adam, rahat saygıdeğer, son zamanlarda benim içine düştüğüm ruh durumundan şimdilik uzak. En kötüsü Mira'nın pek çok kişiler gibi bulduğu rahatı değerlendirmeyi öğrenmiş olmasıydı. Uzlaşmayı öğrenmişti. Rahatlığı öğrenmişti. Bu kişinin sadece kendisi için bir kusur değildi. Dal budak salacak sonuçlar doğurabilirdi. Korkunç sonuçlar. Aylardır dostlarıma kızgınım. Beni terk ettiklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz Mart ayında Servetius'ların partisinden bu yana terk edilişim konusunda kara kara düşünüyorum. Öyle ki çok önemli ve büyük bir felaket haline getirdim bu durumu. Oysa hiç de böyle bir durum yok ortada. Aynı zamanda da gerçekte sadece kendi dar görüşlülüğümün yanlışlığı içinde sabit bir fikir halinde ihanete uğramanın üzüntüsüne kaptırdım kendimi. Evet, kendi yanlışlığım ve gereksiz bir kabarma, büyüklük ve tatsız davranışlarımı Joseph'in üzerine yıkarak kendimi bütün bunlardan ayrı tutmuştum. Gerçekte Servetius'ların partisi çevremdeki kişilerin kusurlarını görmeye zorladı beni. Aslında olmam gerektiği gibi kurnaz davranabilseydim çok uzun zaman önce bütün bunları görürdüm. Hoş bütün dostluklarımız süresince biraz olsun farkındaydım sanırım. Biraz olsun diyorum ve bu noktada tekrar Joseph'i canlandırmanın gereğine inanıyorum. Şu tasarıları bitmek bilmeyen yaratık. Hala cevaplandırmasını istediğim bir soru sormuştur kendi kendine. İyi bir insan nasıl yaşamalıdır? Ne yapmalıdır? İşte bu noktadan hareket eden tasarılar. Ne yazık ki çoğu budalacaydı. Hem de kendi kendine karşı aldatmacalara sürükledi bütün bu tasarılar onu. Her şeyi istedikleri gibi gören kişilerin düştüğü yanlışlıklara düştü. Ya da daha doğrusu bu tasarıları gereğince her şeyi istedikleri gibi görmeleri gereken kişilerin düştükleri yanlışlıklara. İnsanoğlunun babasını, kardeşini katleden olarak doğduğu görüşünde bir noktada bir adalet olabilir. İnsanoğlunun kan güden, öfkeli içgüdüleriyle dopdolu oluşu, ilk günlerden bu yana baş kaldırışı, insanoğlunun evcilleştirilmesi gereken bir hayvan oluşu. Fakat Joseph bunlara karşı çıktı. Böylesine güçlü bir nefretin geçmişi yoktu onda. Bulamıyordu bunun izlerini, bulamazdı da. Yumuşak başlılığına inanmıştı o. Hem dindarca. Bu inancın doğal bir hırçınlığa, kurnazlığa engel olmasına izin vererek hem kendine hem dostlarına zarar vermişti. Ona istediğini veremiyorlardı dostları. İstediği bir ruh birliğiydi. Ya da üyeleri kin, kan gütme ve hainliği yasaklayan bir topluluk. Yırtıcılık ve kana susamışlık yaşamın geçiciliği duygusunu yitiren kişilerde vardır. Dünya eksik, henüz olmamış bir meyve gibi aynı zamanda da tehlikeli. Ve hiçbir ölçü olmasaydı var olan çirkin, vahşi ve kısa olurdu. Başkalarının da tehlike ve eksiklik ve bu olmamışlığa karşı kendilerini savunmak üzere birleşmeleri halinde hiç de böyle olmayacaktı.